Ayrım 9.
Şeytanın birinci sınıf askerleri ve avaneleri ise tarih boyunca hep Yahudiler olmuştur. Şeytan, hak dinin saptırılması ve hükümlerinin tersine çevrilerek uygulanması üzerine kurduğu batıl dinini ve düzenini önce kabbalist hahamlara öğretir. Yani bugün Siyonizm, Deccalizm'dir. Muharref Tevrat'taki Yehova diye adlandırılan Tanrı'dan da aslında şeytan kastedilmektedir. Yeri geldiğinde din ve vicdan özgürlüğünden dem vuran ve İslam'ın hoşgörüsünü anlatan bu ağızlar, fırsat bulduklarında gerçek niyetlerini açıkça sergilemektedirler. Bu yaklaşımların demokrasiye olduğu kadar dine de ters düşen ve birliği bozucu ciddi bir tehdit içerdiği açıktır. Bu koşullar altında ortaya çıkan açık gerçek, siyasal İslam'ın demokrasiyle bağdaşmasının ne derece zor olduğudur. İslam'ın demokrasiyle bağdaşamayacak bir sistem olduğu bazı İslami yazarlarca da açıkça ifade edilmektedir. Faruk Köse, Demokratik Çeçenistan başlıklı yazısında şöyle demektedir. Demokrasi hiçbir zaman İslam ile bağdaşabilecek bir sistem değildir. Ne zaman ki demokrasi yoluna girilmiştir, o zaman İslam'ın iktidarı imkansız hale gelmiştir. Çünkü demokratik seçim ve iktidara geliş gidiş mekanizması, hükümete gelecek kişi veya gruplar bakımından her zaman da değil, çoğu zaman İslamcı hükümetlere geçit vermez. Oysa İslami seçim ve şura olsa, mekanizma ve sistem İslam olacak. İslam'dan ayrılık da o kadar kolay olmayacaktır. Demokrasi sandığı İslami hareket için en büyük tuzaktır. Demokrasi, Kemalizm ve İslam. David Hotham, 1972 yılında yayınladığı The Turks adlı kitabında 60'lı yılların sonuna kadarki süreç içinde Türkiye'yi analiz etmekte ve dikkat çekici bir yaklaşımda bulunmaktadır. İkili meşruiyet adını verdiği bu yaklaşımıyla Türkiye'nin demokrasiye geçişte yaşadığı sancıların sebeplerine somut bir teşhis koymaktadır. Hotham'a göre Türkiye ikili bir meşruiyetin sıkıntılarını yaşamaktadır. İkili meşruiyet, devletin gücünü hangi esastan almakta olduğu sorusuna iki farklı cevabın verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu ikili yapının birinci ayağı Kemalizm'dir. Kemalizm'e göre Atatürk ilkeleri anayasanın ve hukukun değişmez, tartışılmaz ilkeleri olarak kabul edilmiştir. Siyasal ve sosyal yaşam bu ilkeler doğrultusunda işlemektedir. Diğer bir ifadeyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gücünü Atatürk'ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkelerinden almaktadır. İkinci ayak ise demokrasi, yani halkın iradesidir. Devlet kendini demokratik olarak tanımlayarak gücünü halkın iradesinden aldığını beyan etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın başlangıç bölümünde de bu ikili yapı açıkça ifade edilmektedir. Birinci paragrafta Atatürk inkılap ve ilkeleri yer alırken, üçüncü paragrafta egemenliğin kayıtsız şartı milletin olduğu vurgulanmıştır. Türkiye'de uzun yıllar tüm siyasi partiler en muhafazakarından devrimcisine, liberalinden sosyalistine kadar kendilerine Atatürkçülük şemsiyesi altında bir yer aramışlardır. Hemen her siyasi iktidar da kendini Atatürkçü olarak tanımladığı içindir ki bu ikili yapıya açıkça teşhis etmek mümkün olmamıştır. Ancak günümüzde ortaya çıkan durum, David Hotham'ın 25 yıl önce koyduğu teşhisi yaşama geçirmiştir. Hotham o günlerde şu soruyu soruyordu. Atatürk, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunu söylemiştir. Halkın iradesi ise parlamentoda temsil edilmektedir. Peki halkın çoğunluğu iradesini Kemalist ilkelere karşı kullanırsa ne olacaktır? İşte o zaman meşruiyetin ikili yapısından dolayı devletin güç aldığı bu iki kaynak arasında bir çatışma yaşanması kaçınılmaz olacaktır. O zaman demokrasi ile Atatürkçülük karşı karşıya kalarak bir mücadeleye mi gireceklerdir? Bunun devletin bölünmez bütünlüğü üzerindeki etkileri neler olacaktır? Bu sorulara Atatürk ilke ve inkılapları ile demokrasi ilişkisi açısından yaklaşmakta yarar vardır. İlk yapılması gereken Atatürk ilke ve inkılaplarının demokrasi açısından ne gibi bir engel oluşturduğunu incelemek olmalıdır. Bu ilkelerin hiçbirisi demokratik sürecin işlemesine engel teşkil etmez. Ancak inkılap kanunlarının anayasa ile korumaya alınmış olması ve Atatürk'ün en önemli devrimlerinden sayılan laikliğin, laiklik karşıtı görüşleri anayasaya karşı gelmek suçu ile yüz yüze getirmesi, Atatürkçülüğe karşı gelmenin suç sayılması gibi konuların demokrasiyle bağdaşıp bağdaşmadığı soruları akla gelebilmektedir. Laiklik ve demokrasi. Türkiye gündeminde yer alan en sıcak tartışmalar laiklik konusunda yaşanmaktadır. Laiklik, siyasal iktidarın dini otoriteden bağımsızlaştırılması ve bunun sonucunda da siyasal ve toplumsal sistemin din ve devlet ayrılığı ilkesine dayanması biçiminde tanımlanmaktadır. Anayasanın 24. maddesi bu tanıma daha geniş biçimde yer vermiştir. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması biçiminde tanımlanırken, laik düzenin dini inkar eden, yok sayan bir anlayış getirmediğine kanıt olarak da çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Anayasanın 24. maddesinde herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğu, dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağı, hatta din kültürü ve ahlak öğretiminin orta öğretim kurumlarında zorunlu ders olarak okutulacağına ilişkin hükümlere de yer vermektedir. Ayrıca TC kanununun ikinci faslı din hürriyeti aleyhinde cürümler başlığı altında din faaliyetini men ve bozma, dini eşyayı bozma, din görevlilerine saldırma, mabet ve kabirlerdeki eserlere saldırmaya ilişkin cezalar getirmektedir. Dini faaliyeti men ve bozmaya ilişkin hükümleri düzenleyen 175. madde, dinlerden birine ait dini işleri veya ibadet ve ayinin yapılmasını men ve ihlal eden kimselere, Allah'a veya dinlerin peygamberlerinden veya kutsal kitaplarından veya mezheplerinden birine hakaret eden veya bir kimseyi dini inançlarından veya mensup olduğu dinin emirlerini yerine getirmesinden veya yasaklarından kaçınmasından dolayı kınayan veya tezif veya tahkir eden veya alaya alan kimseye hapis ve para cezası verileceğini ifade etmektedir. Bu düzenlemeler laikliğin dinsizliği teşvik eden bir amaç taşımadığını ortaya koymaktadır. Ancak laiklik siyasal iktidarı dini otoriteden bağımsızlaştırarak din devletine kapıları kapamakta ve siyasal İslam'ın önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. Türkiye'de siyasal İslami hareketin güçlenmesi bu sebeple laiklik konusunun en çok tartışılan konular arasında yer almasına yol açmaktadır. Laikliğin din devletine kapıları kapaması tartışılmasındaki en önemli sebebi teşkil etmektedir. Bu kapıları kapayan Cumhuriyet İdaresi de elbette ki her türlü laneti üzerine çekmektedir. Ancak üzeri örtülen ve hiç söz edilmeyen bir tarihi gerçek vardır. Osmanlı'yı idealize eden dini çevrelerin bu gerçeği hasır altı etmekte oldukça başarılı oldukları da açıktır. Bu gerçek laikleşme sürecinin Cumhuriyet'ten çok önce başlamış olduğudur. Bu konuda kısa bir tarih özeti vererek laiklik günahından Osmanlı'ya düşen payı da belirtmek yararlı olacaktır. Osmanlı Devleti'nde din-devlet ilişkisini iki dönemde ele almak gerekir. Birinci dönem Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı zapt ederek Abbasi halifesinden hilafeti devralmasıyla başlar ve 19. yüzyılın ilk yarısına kadar devam eder. Bu dönemde devletin anayasası şeriat, hükümet tarzı ise saltanattır. Halife, sultan, şeriat kanunlarına aynen uymak ve bu yoldan dışarı çıkmamakla yükümlüdür. Devlet dini esaslara göre yönetilmektedir. Halifeyi din konusunda aydınlatmak ve yol göstermek üzere kurulmuş yüksek bir dini makam vardır ki bu makamın sahibi Şeyhül İslam'dır. Şeyhül İslamlık şeriatın koruyucusu ve halife sultanın dini rehberidir. Şeyhül İslam halife tayin eder. Ancak bir kez o makama gelindiğinde artık Şeyhül İslam olağanüstü yetkiler kazanır. Bu yetki onun icabında vereceği bir hali fetvasıyla halife sultanın hükümdarlıktan azle kadar gider. Devletin yönetimi şeriata göre yürütüldüğü halde hükümdarın yönetim konusunda alacağı kararlarla ilgili olarak padişah kanunnamelerine başvurduğu da bir gerçektir. Ancak bu kanunnameler şeriata aykırı olamaz. Osmanlı idaresi 19. yüzyılın ilk yarısına kadar bu esaslarla devam etmiş, yani dine bağlı devlet yönetimini benimsenmiştir. İkinci dönem ise Tanzimat'la başlamaktadır. 1839'da okunan ve İslahat Fermanı diye anılan ünlü Gülhane Hattı Humayun'u sadece bir yenileşmenin değil, aynı zamanda laiklik uygulamalarının da başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Zira Tanzimat döneminde din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması yolunda ilk ciddi adımlar atılmış ve Osmanlı toplumunda Müslümanların diğer inanç grupları üzerindeki mutlak hakimiyetlerine son verici uygulamalar başlatılmıştır. Bu dönemi laik devlete geçiş olarak değil, fakat yarı dini devlet uygulaması olarak yorumlamak daha doğru olur. Zira devlet hala din devletidir. Ancak dinin devlet yönetimi üzerindeki tekelci yapısı kırılmış, yasalar yalnızca şeriata bağlı olmaktan çıkmış ve iktidara din dışı unsurlar hakim olmaya başlamıştır. Özellikle yeni yapılan kanunlarda dini esaslardan ziyade değişen şartların ortaya çıkardığı ihtiyaçlar dikkate alınmış ve Avrupa'dan özellikle de Fransa'dan iktibas edilen ticaret ceza kanunları ile ilk kez din hukukunun dışına çıkılmıştır. Laikliğin ilk işaretleri bu dönemde bizzat padişahın sözleriyle verilmiştir. Sultan Abdülaziz 10 Mayıs 1868'de Şura-i Devlet'in açılış konuşmasında şöyle demiştir. Teşkilat-ı Cedide, Kuvve-i İcraiye'nin Kuvve-i Adliye, Diniye ve Teşriye'den tefriki esasına müstenittir. Diğer bir ifadeyle yeni teşkilatta yürütme kuvvetinin yargıdan, dinden ve yasamadan ayrıldığı ifade edilmekteydi. Böylece meclisin yürütme fonksiyonu büyük ölçüde dinden bağımsız hale geliyordu. Ayrıca halk arasında din ve inanç ayrılığından dolayı yerleşmiş olan farklılıkların ortadan kaldırılması amacıyla devlet dini olan Müslümanlığa önceden tanınmış olan imtiyazların birçoğu bu dönemde iptal edilmiştir. Bunlar arasında devlet memurluğunun sadece Müslümanlara özgü bir meslek olması, eşit oranda vergi alınması, mahkemeler önünde eşitlik, askerlik de eşitlik gibi esaslar yer almaktadır. Ancak laikliğe geçiş bakımından en dikkat çekici gelişme yargı kurumunun teşkilatlanması ile ilgili olandır. Batı kökenli kanunların bir ölçüde yerleştirilerek de olsa uygulamaya sokulması, şeriye mahkemelerinin yanı sıra karma mahkemelerinin de kurulmasını zorunlu kılmış ve dine dayalı hukuk belli alanlarda yerini din dışı hukuka terk etmeye başlamıştır. Bu dönemin laikliğe geçiş sürecini başlattığını iddia etmek için bir başka önemli değişimden de söz etmek gerekir. Bu değişim eğitim felsefesi ile ilgilidir. Gülhane Hattı Humayun'da alınan kararlardan biri de Batı örneğine uygun okulların açılması olmuştur. Bilim, öğretmen ve sermaye olarak Batı'dan yararlanılması yolunda alınan karar, eğitimde laikleşmeye doğru atılan önemli bir adım olmuştur. 1876'da çıkarılan Kanuni Esasi bir anayasadır. Bu anayasada devletin dininin İslam olduğu yer almakla birlikte yarı dinilik vasfına sahip olduğu da açıkça ortadadır. Zira Kanuni Esasi'nin 11. maddesi din hürriyetini garanti altına almakta ve memlekette mevcut bütün dinlerin serbest ve icrasını devlet himayesine vermektedir. Bu neden önemlidir? Artık devlet sadece Müslümanların devleti değildir. Yazılı olarak ifade edilmese bile diğer dinlere de yasal bir meşruiyet tanınmıştır. Bu sebeple devlet dini İslam'dır yazmanın pek fazla bir önemi kalmamıştır. Devlet diğer dinlerin inananların da İslam'a inananlara olduğu mesafededir. Artık devlet hayatı sadece dini hükümlere göre değil, beşeri hükümleri temsil eden bir anayasaya bağlanmıştır. Ancak tam laik de değildir. Çünkü devletin dini İslam, başkanı ise halifedir. Halife dine aykırı gördüğü konuları onaylamamak yetkisine sahiptir. Ne var ki bu dönem laikliğe giderek yaklaşılan bir sürecin başlangıcıdır. Ankara'da Büyük Millet Meclisi hükümetinin kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan gelişmelere bakıldığında din ve devlet ilişkilerinin düzenlenmesinde belli aşamalardan geçildiği görülecektir. İlk aşama 1920 yılında Şeria Vekaleti'nin kurulmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nda dini yetkileri elinde bulunduran Şeyhülislam aslında Sadrazam'la birlikte devletin yürütme organının liderliğini paylaşmaktaydı. Yapılan değişiklik Şeyhülislam'ın yetkilerini bir bakanlık bünyesinde toplamak, ancak bir yönüyle de onun yetkilerini hükümetin başı olmaktan bir bakanlık statüsüne indirgemekti. Ancak devletin dini hala İslam olarak geçtiği için dini yetkilerin devletin bir bakanlığına verilmesi din devleti yapısı ile tezat oluşturmuyordu. Dini yetki bir yönüyle kurumsallaştırılmış oluyordu. Bundan sonraki aşama ise halen çok tartışılan bir uygulamanın başlangıcı olmuştur. 1924 yılının 2 Mart günü Şeriye ve Efkaf Vekaleti kaldırılarak 429 sayılı kanunla Diyanet İşleri Reisliği kurulmuş ve bu kurum Başbakanlığa bağlanmıştır. Ancak devletin resmi dini hala İslam'dır. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiş, 20 Nisan 1924'te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yani ilk Cumhuriyet Anayasası kabul edilmiştir. Anayasada devletin resmi dininin İslam olduğu ibaresi yer almaktadır. Bu nedenle Diyanet İşleri Reisliği'nin devlete bağlı bir kurum olmasında sistem açısından bir çelişkinin mevcut olduğu söylenemez. Ancak 10 Nisan 1928'de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndan devletin dini belirleyen madde çıkarılmış ve 1937 yılında laiklik ilkesi anayasaya dahil edilmiştir. Böylece devletin niteliği belirgin biçimde ortaya çıkmış ve din ile devlet işleri birbirinden tamamıyla ayrılmıştır. Günümüzde laiklikle ilgili tartışmaların büyük bölümü bu konuda cereyan etmektedir. Türkiye'de din ve devlet işleri gerçekten birbirinden ayrılmış mıdır? Türkiye'de din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması iki yönlüdür. Dinin devlete karışmaması, devletin de dine karışmaması gerekir. Mevcut uygulamalar dinin devlete karışmadığı biçiminde yorumlanabilir. Her ne kadar devleti oluşturan bireylerin inançları mevcut ise de bu inançların devletin fonksiyonlarını dine dayalı biçimde etkilememesi halinde dinin devlete karıştığı iddia edilemez. Konuyu tartışılır kılan husus laiklik tarifinin ikinci aşaması olan devletin dine karışmaması esasıdır. Türkiye'de devlet dine karışmakta mıdır? Anayasanın 136. maddesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işlevine ayrılmıştır. Bu madde genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir demektedir. Bu maddenin açıkça ortaya koyduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde dinin özel bir biçimde örgütlenmesine izin verilmemiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile din hizmetlerinin devlet tarafından karşılanması esas alınmıştır. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerinin laiklik ilkesi doğrultusunda yapılması ve dinin hiçbir biçimde siyasete alet edilmemesi de belirtilmiştir. Devlete din alanında geniş bir denetim ve müdahale yetkisi tanıyan bu uygulama, ulus devlete geçiş, ulusal egemenlik ilkesinin yerleşmesi ve çağdaşlaşma girişimlerinin gereği olarak yapılan tercihin sonucudur. Laikliğin tanımı ile uyumsuzluk içinde bulunduğu iddia edilse de Türkiye Cumhuriyet'ten bu yana yaptığı siyasal tercihlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Dinin devletin denetimi altına sokulması sonucu İslam siyasal rejimin ana ilkeleriyle tezat oluşturmayacak biçimde radikal İslamcıların ifadesiyle resmi ya da laik din haline dönüşmüştür. Ancak bu kesimin göz ardı ettiği gerçek, İslam'ın bu yeni yorumunun yıllar boyu bu özelliğiyle kitlelerce kabul görmüş, inanç, iman ve ahlaka ilişkin temel fonksiyonunu yerine getirmiş ve halkı birleştirici rolünü kusursuz biçimde ifa etmiş olduğudur. Oysa günümüzde İslam'ın Türkiye'ye özgü bu yorumunu tanımayıp siyasal İslam'ı yaşama geçirmek isteyenler öncelikle laikliğin tanımından hareketle dinin devletin resmi ideolojisinden bağımsızlaştırılması talebini gündeme getirmektedirler. Bunun ilk adımı ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın özelleştirilmesidir. Bu gerçekleştirdiği takdirde neler olacaktır? Diyanet'in son yıllarda sıkça tanık olunan fetvaları, siyasi rejimle ya da Kemalizmle çatışabilecek geniş halk kitleleri zaman içinde siyasal İslami bir şuara yönlendirilebilecektir. Zira İslamiyet siyasal bir dindir ve din ile ibadet çoğu halde iç içe girmiş durumdadır. Diyanet'in tamamen bağımsız bir kurum olarak kabulü halinde dini kurumların siyasetten bağımsız bir fonksiyon görmeleri beklenemez. İslam tarihi içinde cami, dini ve siyasal vaazların verildiği bir din kurumu olarak görev yapmıştır. Siyasi önderin aynı zamanda dini önder olması, halifenin aynı zamanda hem dini hem de siyasi önder olarak imamlık görevini ifa etmesi, dini kurumlarla siyasi kurumların birbirinden ayrılmasına imkan vermemiştir. Abbasiler dönemine kadar halifeler camilerde 5 vakit imamlık yapan, imana ilişkin konuların yanı sıra yönetimle ilgili konularda da halkla görüşen, dolayısıyla din ve devlet işlerini bir arada yürüten yöneticiler olmuştur. İslam devletinin genişlemesi, imamlık görevinin bölgenin en büyük mülki amiri olan valilere devredilmesine yol açmış, ancak ülkenin başkentinde bu görev devlet başkanınca sürdürülmüştür. Yine önemli bir ibadet biçimi olan cuma namazı tamamen siyasi amaç taşıyan bir ibadet biçimi olup, halk da yöneticinin devlet meseleleri konusundaki istişaresini sağlamaya yönelik bir ibadet türüdür. İslam'ın bu özelliği laik, demokratik bir hukuk devletinde din-devlet işleri ayrılığı önündeki en önemli engeli oluşturacağından din görevlilerin devlette bağlı bir kurum olan Diyanet aracılığı istihdamı rejimin devamlılığı bakımından bir zorunluluk olmaktadır. Siyasal İslam'ın günümüzde rejimin boşluklarını belirlemede büyük bir titizlikle çalışması ve laiklik ilkesiyle uygulama arasındaki çelişkileri belirlemesi, hukuk devletinin güçsüz kılma konusunda önemli bir girişim olarak değerlendirilmelidir. Siyasal İslamcıların laiklikle ilgili ikinci iddiaları ise siyasal İslam'ın laikliğe konu olmamasını amaçlamaktadır. İddiaya göre laiklik, devlet ve siyaset üzerinde kilise ve din adamlarının, yani İslam'da var olmayan ruhban sınıfının iddia ve teşebbüslerine karşı siyaseti ve dini özgürleştirmektir. Oysa otoriter laik görüşe göre İslam'ın iki kutsal referansını, Kur'an ve sünnet, bir üst hukuk kabul edip genel İslami değerlere uygun siyasi tasarım ve programlara sahip insanların yönetime katılma istekleri laikliğe aykırı kabul edilmekte, böylece paradoksal bir şekilde kilisesi ve ruhban sınıfı olmayan İslam dini ve ona bağlılık hissi içinde bulunan Müslümanlar laiklik adı altında siyasi sistemin dışında tutulmaya çalışılmaktadır. Türkiye'de savunulan ise dipedüz dinsizliktir. Bu iddialar İslam'ın laikliğe konu teşkil edecek bir din olarak kabul edilemeyeceğinden hareketle yaratılacak olan boşluktan siyasal İslam'ın geçişini kolaylaştıracak bir yaklaşımdır. Oysa ruhban sınıfı olsun olmasın toplumun sosyal ve siyasal yaşamını düzenleyici ilkeler içeren ve hukuku, şeriatı olan bir dinin kendi kutsal referanslarından oluşan ilkelerle ve bir siyasal parti aracılığı ile devleti yönetmeye talip olması elbette ki laiklikle bağdaşması mümkün olmayan bir durumdur. İslam'ın yasa ve kural koyucu bir ruhban sınıfına ihtiyacı yoktur. Çünkü Kur'an bu ihtiyacı cevap vermekte ve siyasal sistemin esaslarını ayrıntılı biçimde belirleyerek siyasal iktidara yol çizmektedir. Dolayısıyla Hristiyan alemindeki ruhban sınıfını bahane ederek laikliği özünden saptırarak tanımlamanın sadece bir laf cambazlığından ibaret olduğu açıktır. Ülkemizde laiklik ilkesiyle anti-laik siyasal oluşumların yasaklanması konuyu bir demokrasi tartışmasına da dönüştürmektedir. Özgürlük ve demokrasiyi öne sürerek siyasal amaçlı dini faaliyetler önündeki engelleri laikliği devre dışı bırakarak kaldırmak isteyenlerin ana hedefi nedir? Siyasal İslam'ın güç kazandığı bir ülke olması nedeniyle Türkiye'de laiklik sadece siyasal rejimin değil demokrasinin de teminatı olarak kabul edilmektedir. Çünkü siyasal İslami hareket olarak kendini gösteren anti-laik siyasal oluşumlar demokrasiye kapalıdır. Bu nedenle laiklik ilkesinin korunmasına gösterilen özenin bir demokratikleşme sorunu olarak değil, demokratik sistemin kendi varlığını devam ettirme vasıtası olarak görülmesi gerekmektedir. Bu durum bir din devletinde laik siyasal oluşumlara izin verilmemesine eşdeğerdir. O zaman daha demokratik bir yönetim için bu ilkelerden fedakarlık edilemez mi sorusuna dünyanın başka bir ülkesinde olumlu cevap vermek mümkün iken Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar incelendiğinde Atatürk ilkelerinin daima İslam devleti olgusuna karşı en önemli engeli oluşturduğu görülecektir. Buna karşılık demokratik rejimin varlığını sürdürmesi için elzem olmayan ancak toplumda ciddi gerginliklerin yaşanmasına yol açan bazı konuların yeniden gözden geçirilmeleri mümkündür. Örneğin faşist devlet imajı yaratmak için kullanılan başörtüsü sorunu demokrasinin yaşaması ile ilişkili bir sorun değildir. Her ne kadar İslami ideolojinin göstergesi olarak kullanılıyorsa da yasaklamanın demokratik rejime getirdiği yük daha fazladır. Bu gibi konuların demokratikleşme olgusu içinde yeniden ele alınarak yasal düzenlemelerin yapılmasını, Atatürk'ün manevi şahsiyetine yapılan bir saygısızlık olarak görme hassasiyetinden fedakarlık yapılması mümkündür.